Ayrım 7.
Et gene Bulgaristan Trakya Havzası'ndan gelirdi ve sürüleri sevk etmek Celepkeşan dediğimiz ayrı bir kasap Celep grubuna aitti. Üzüm Akdeniz adalarından Ege'den gelirdi. Gemilerde ara limanlara uğrayıp mal boşaltmamaları, ecnebi gemilere mal devretmemeleri için fermanlar bulunduğuna göre demek ki kaçak ticaret oraya da musallat oluyordu. Her halükarda İstanbullu çok uzun yıllar boyunca kolay geçinebilen, kolay yaşayabilen bir nüfus değildi. Bazı zamanlar uzun, şiddetli kışlar olurdu. Kimi zaman isyan çıkar, dükkanlar, fırınlar kapatılır, şehir gıdasız kalırdı. Kimi zaman kıtlık olur, birdenbire fiyatlar fırlar, yakacağın fiyatı fırlar, unun fiyatı fırlar, hiçbir şey bulamazsın. O zaman işte halk çok sıkıntı çekerdi ve bu sıkıntıdan dolayı çok İstanbul kadısının, ki şehrin yargıcı, en büyük hakimi, belediye reisi ve ilmiye de yüksek rütbesi olan bir memurdu. Hatta sadrazamın, çünkü İstanbul'dan sadrazam ve ketüdası sorumluydu, başı yanardı. Dolayısıyla şehirde böyle bir sıkıntı başladığı, bazı mallar bulunmadığı veya konan fiyatlar aşıldığı takdirde bundan İstanbul kadısı ve veziri azam sorumlu tutulurdu ve bu konudaki yalan, gizleme, yanlış bilgi verme hükümdarın çok şiddetini çekerdi. Şunun üzerinde ısrarla durmalıyız. Bu şehirde yangınlar da büyük problem yaratırdı. Çünkü bir yangından sonra yok olan yüzlerce ahşap binanın yeniden inşası için malzeme ve usta ve amele, yani işçi bulmak çok zordu. Derhal bütün vilayetlerden usta, amele ve mimar zorla cezbedilir, ani olarak fermanlarla malzeme getirilmesine çalışılır ve şehir kendini yeniden restore edebilsin, düzenleyebilsin, yananlar, yıkılanlar yapılabilsin diye hummalı bir faaliyet başlardı. Ama bu faaliyet ucuza da mal olmazdı. İstanbul'un beslenmesi gibi bir sorun hiç şüphesiz ki bir yerde büyük şehir halkının, belki de vilayetlerdeki kadar eli açık ve rahat olmamasına sebep olmuştur. Ama ulaşım imkanlarının geliştiği 19. yüzyılda iş değişmeye başladı. Evvela o zamanki İstanbul'un etrafı bostanlar, sebze bahçeleriyle doluydu. Hatta Boğaz köyleri bile böyleydi. Bugün için bize Langa'da yetişen marul, Çengelköy'ün salatalığı, Arnavutköy'ün çileği efsane gibi geliyor. Bu gibi ürünleri ancak çok meraklıları bir hafta boyu bir yerlerde bulup alabiliyorlar. Çünkü artık bunlar kalıntı halde yetişir ama o zaman İstanbul bu gibi şeyleri kendi yakın çevresinden de temin edebiliyordu. Ekmek ve et için ise aynı durum söz konusu değildi. O Anadolu'dan gelmek zorundaydı. İtiraf etmek gerekir ki bizim Bağdat Demiryolu dediğimiz Ankara-İstanbul, İstanbul-Afyon üzerinden Konya'ya bağlanan demiryolu, etrafına yerleşen Rumeli göçmenlerinin ziraat faaliyetleri sonucu şehre tahıl akmaya başlayana kadar Türkiye, Rusya'nın ve Dobruca'nın buğdayına muhtaçtı. Ayrıca bunların çıktığı ülkeler Rusya'nın Odessa bölgesi gibi değildi. Biz yabancı buğday yiyorduk. İlk defadır ki Yunan Muharebesi'nde 1890'dan sonra Anadolu'ya uzanan demiryolu sayesinde ordumuz Anadolu buğdayı yiyerek savaşabilmiştir. Hiç şüphesiz ki bu gibi modern ulaşım araçları bizim hayatımızda bir çağdaşlaşma sağlamıştır ve Fatih'te, Aksaray'da ve daha pek çok yerde artık eskisine göre daha rahat et, ekmek ve bilhassa sebze meyve buluyoruz. Asıl önemlisi Avusturya ve Rusya'nın kelle şekeri sayesinde şehir bu problemi halletmişti. Ne zamana kadar? Birinci Cihan Harbi patlayana kadar. Harp patladığı zaman insanlar bu yabancı ithal şekeri bulamadılar. Kendi eski alışkanlıklarını, yani bal, pekmez vesaire kullanmayı da kaybettikleri için düpedüz şekersizlikten dolayı hastalandılar. Herkes biliyor ki bu gibi kıtlığın mühim tezahürü insanların uyuz hastalığına yakalanmasıdır. İnsanların influenza gibi bir takım hastalıklara karşı dayanıksız olmasından dolayı telef olduğu görülüyor. Birinci Cihan Harbi'nde İstanbullu bu yüzden çok kayıplar vermiştir. Bütün bunlar bir gerçeği gösteriyordu. Türkiye zirai bakımdan kendi atıl kaynaklarını işlemek, kullanmak zorundaydı. O nedenledir ki Cumhuriyet döneminde ilk yapılan iş şeker fabrikaları kurmak olmuştur. Bugün bizim bunaldığımız ve artık üretiminden vazgeçelim, astarı yüzünden pahalıya mal oluyor dediğimiz şeker bu yüzden devleti yönetenler için stratejik bir maddeydi. Onsuz yaşayamayız, onu üretmezsek yapamayız deniyordu. Hiç şüphesiz ki İstanbul mutfağının zenginliği ve bir geleneksel ekonomide, gelişmemiş bir ulaşım sisteminde bulunmayacak gıdaların bile hem İstanbul'a hem de bazı vilayetlere getirilmesi insanların ağız tadında bir inceliğe neden olduğu gibi onların kıtlığa karşı da tahammülsüz olmasını sağlamıştır. Birinci Cihan Harbi içinde millet çektiği sıkıntılara hiçbir şekilde tahammül gösterememiştir. Oysa aynı sıkıntı Viyana'da da yaşanıyordu, Berlin'de de yaşanıyordu. Muhtemelen bizde tevziat ve karne sistemi oradaki kadar iyi işlemiyordu. Harbin sonlarında ölen Abdülhamit Han, Beylerbeyi Sarayı'ndan ebedi istirahatgahı olan Divan yolundaki Sultan Mahmut Türbesi'ne doğru uğurlanırken, bu yüzden bütün evlerin pencerelerinden sarkan mahalle hatunları ve halk, bizi doyuran padişahın bırakıp nereye gidiyorsun diye hem ağlaşmışlar hem de günün hükümetini protesto etmişlerdir. Kolay değildi. Uzun süren topyekün bir harbe hazırlıksız olarak girmiştik. İkinci Cihan Harbi'nde de savaşmadığımız halde darlık korkusuyla hükümetin gıda maddeleri üzerinde kontrol kurması aynı neticeyi doğurmuş ve pahalılık meydana gelmiş. Bu da uzun zaman unutulmamıştır. Tatsız meseleleri bırakalım. Ancak şurası bir gerçek ki bu iki cihan harbi Türkiye'de bu konuda bir iradeyi de ayağa getirmiştir. Yani şunu söylemek istiyorum, Türkiye organize olmuştur. Harpten sonra Türkiye en uzak ücra köyün bile pazara mal çıkarabilmesini sağlamıştır. Aslında bugünkü Türkiye'de 19. yüzyılın şehirleri gıda bakımından sıkıntı çekmiyorlar. Ara sıra meydana gelen zeytinyağı kuyrukları dışında da biz her istediğimizi buluyorduk. Bugün bu sorun da yok ve beslenme alanında Avrupa'nın en ucuz geçinebilen ülkesiyiz. Osmanlı seyahatnameleri. Hiç şüphe yok ki Osmanlı Devleti ve daha evvel onun selefi olan Selçuklu İmparatorluğu hakkında bilgi edindiğimiz kaynakların başında yabancı seyyahlar gelir. Vatanımız 11. asırdan itibaren Türkleşti. Bunu bizden çok daha önce 12. asırdan itibaren burada ticaret ve diplomasi ile uğraşan İtalyanlar ülkemizi Türkiye yahut Turkamenya diye adlandırdılar. Yani yakın doğuyu iyi tanıyan ve burada ticaret yapan İtalyanlar, Cenevizler, Venedikliler topraklarımıza Türkmenya veya Türkiye adını o zaman vermişlerdir. Biz ise imparatorluk misyonumuz, iddiamız dolayısıyla topraklarımıza Rum ülkesi, Rum iklimi, Rum Selçukluları, Rumeli gibi isimler vermişizdir. Bu Roma ile ilgilidir. Buraları gezen insanların notları çok önemlidir. Miladi 1135'ten itibaren Türkiye üzerindeki sistematik ve devamlı raporları bugün Vatikan arşivlerinde bulmak mümkündür. Bu en eski arşivdir. Hiç şüphesiz ne olduğunu henüz tam bilemediğimiz Venedik ve Cenova arşivleri de bu zenginliği tamamlamaktadır. Basılı eserler çoktur. Sadece 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyası üzerine yazılan seyahatnamelerin sayısı 5000'i geçmektedir. Türkiye üzerine okuduğumuz en eski Fransızca ve Almanca seyahatnameler daha öncesine, yani Osmanlı öncesine uzanmaktadır. Bunlar Bizans İstanbul'undan geçmişlerdir ve elbette ki Türklerin elinde olan o zamanki Anadolu'yu da canlı bir biçimde anlatmaktadırlar. İşte Kastilya elçisi Clavijo'dan biraz sonra 2. Murat devrini anlatan ünlü Fransız gezgin Bertrandon de la Brocchiere ve gene aynı döneme ait bir başka Alman gezgin, daha doğrusu esir ve gözlemci Hans Schiltberger bunların başında gelir. Üstelik Hans Schiltberger Tatarca, yani Kırım Kazan Çağatay Türkçesi ile bir Pater Noster, gökteki babamız duasını da kaydetmiştir. Bu çok enteresan bir olgudur. Demek ki misyonerler daha o zamandan Türk halklarına yönelik propaganda olarak İncil ve dua metinleri gibi şeyleri hazırlamaktadırlar. Avrupa halkı Doğu ile ilgileniyor. İşin daha da ilginci bu kitaplar, mesela Hans Schiltberger'in kitabı matbaadan evvel yazılmıştır ve matbaa icat edilip kullanıma geçmeden çok evvel el yazmasıyla onlarca nüshası etrafa dağıtılmıştır. Yani matbaadan evvel bazı milletler o kadar okuyor ki Türkiye'yi dahi tetkik ediyorlar. Bu zenginliklerin ortasında gerçekten seyahat, felsefe ve coğrafya edebiyatının şaheserleri vardır. 17. asrın ünlü Fransızı Jean Chardin, Paris'ten Tiflis'e ve Paris'ten İsfahan'a başlıklı seyahatnamelerin yazarıdır. Burada canlı ve bize hakikaten çok şeyler öğreten seyahat tasvirleri yanında başka bir şey daha görüyoruz. Avrupalı artık şarka, yani Akdeniz'in doğusuna, atıl, değişmeyen, gelişmeyen ülkeler diye bakmaya başlamıştır. Chardin bu görüşünü Asya'da hiçbir şey değişmez, bir atalet vardır. Avrupa'da ise devamlı değişme vardır diye ifade etmektedir. Artık Avrupalının kendine tapınmasının doruğa ulaştığını 17. asırda yani barok aydınlanma çağında Jean Chardin gibi fevkalade bir yazarın kaleminde görebiliyoruz. Aynı şeyleri Fransız aydınlanma çağının önemli seyahatlarından biri olan bilhassa Doğu Akdeniz seyahatnamesini Voyages au Levant yazan ve İran ve Türkiye'de 6 seyahat başlığıyla kitaplarını yayınlayan Jean-Baptiste Tavernier'de de gözlemliyoruz. Bu iki gezginin notları hakikaten sadece verilen bilgi bakımından değil, ayrıca artık Garplı'nın şarka nasıl bakmaya başladığını, daha doğrusu Garplı'nın şark diye bir kavram ve medeniyet yarattığını görmesi bakımından da önemlidir. Başka yönlere bakalım. Bize devlet ve toplumumuz hakkında, bilhassa toplumsal yaşayışımız hakkında çok ilginç bilgiler veren Navigation into the Turkey, Türkiye'ye Deniz Yolculuğu adlı eseriyle Nicolas de Nicolay'dır. Dikkatinizi çekerim, bugünkü İngilizler gibi Turkey diye yazmıyor. Gerçi memleketimizi Hindi'ye benzetiyorlar diye komplekse girmemize gerek kalmıyor. Ama de Nicolay düpedüz Türkiye yazıyor. 16. asır sonunda ülkemize gelen Salomon Schweiger oldukça mutasip bir protestan papazıdır. Seyahatnamesindeki bilgilerin yanında daha çok bu dünyaya bakışı ilginçtir. Onun yeniden tıpkı basım haldeki seyahatnamesine bakarsak bizim Topkapı Sarayı'nı nasıl anlatıyor görürüz. Bu yeni zaman Almancası kendine has grameri, kelimeleri ve yazardan yazara değişen imlasıyla çirkin bir metindir. Eser gerçi dilimize son zamanlarda kazandırılmıştır. Türk hamamını tasvir eden sayfasında her batılının korkulu rüyası olan Türklerin ordularını görürüz. Bunu anlatmaktan ve çizmekten kendilerini alamamaktadırlar. Schweiger'in çok ilginç gözlemleri vardır. Adamlar hamamda bile bir örtü kuşanıyorlar. Ne kadar edepli insanlar. Bu edep ve namusu bu barbarlardan öğrenmemiz lazım, diyor. Bir başka gözlemi, evleri o kadar fakir ve hem de o kadar pahalıdır ki bizdeki okkalı bir burjuva evinin fiyatına mal olmaktadır, diyor. Daha ilginç bir gözlemi, bütün sahte dindarlar gibi Allah'ı aldatmak için büyük mabetler ve kamu eserleri yaparlar. Oturdukları ev bir şeye benzemez, diyor. Viyana'ya giden elçilik heyetinde de bulunduğu için Osmanlı dışı ülkeyi de tasvir eden Evliya Çelebi, bugün sadece bizim değil, bütün tarihçi alemin ve bütün Avrupa dünyasının merakla takip ettiği bir kaynaktır. Evliya Çelebi bir kere keskin hicvi zekasıyla ve hiciv merakıyla olmadık tezatları gözleyip kaleme almıştır. Ayrıca fevkalade kulağı olduğu için fevkalade lisan kaydı yapabilmektedir. O kadar ki bugün kaybolup giden Kafkas dillerinin bazı izlerini onun seyahatnamelerinde bulmak mümkündür. O yüzden Kafkasyalılar için vazgeçilmez bir kaynak haline gelmiştir. Evliya Çelebi'nin de yanıldığı yerler vardır. Hayalinin ürünü olan yerler olabilir. Arada sırf eğlence olsun, espri olsun diye damdan dama atlarken donan kedi gibi unsurlardan da söz edebilir. Ancak şunu unutmayalım ki seyahatnamesi incelemekle bitmeyecek bir Türkoloji, bir Türk dili kaynağıdır. İncelemekle bitmeyecek bir coğrafya ve kültür kaynağıdır. Abidevi bir eserdir. Evliya Çelebi gibisi ne daha evvel ne de ondan sonra bizde olmuştur ne de Avrupa'da kolay rastlanır. Hiç şüphesiz ki Evliya Çelebi gibi olmasalar da bugünlerde yeniden ortaya çıkan kaynaklar vardır. Hepimizin bildiği 28 Çelebi Mehmet Efendi seyahatnamesi buna bir örnektir. Fransa'da Rejans dönemi dediğimiz yani 15. Louis'nin çocukluk krallığına rastlayan bu dönemi 28 Çelebi Mehmet Efendi'den öğrenecek değiliz. Resmi, gayri resmi kayıtlar, mektuplar, kitapların haddi hesabı yoktur. birçok milletin alimlerinin incelediği bu kaynaklara, Fransa medeniyetinin, Garp medeniyetinin kaynağı olan bu kitaplara rağmen niye insanlar hala hem de sadece Türkologlar değil, Fransız sosyologları ve bütün Avrupalı sosyologlar, tarihçiler 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Sefaretname tercümesine saldırıyorlar? Çünkü bu eserde başka bir göz, başka bir eleştiri, başka türlü bir takdir söz konusudur. Buradan şu çıkıyor: herhangi bir medeniyet geçmişini anlamak için sadece evrak kalabalığına, sadece ecdadı ve kendi büyük babalarının tuttuğu notlara değil, ayrıca başkalarının da değerlendirmesine muhtaçtır. Bunun böyle olduğunu bilmemiz gerekir. Hele Osmanlı medeniyeti ve devleti gibi çeşitli milletlerin coğrafyası üzerinde kurulmuş, birçok etnik grubu idare etmiş, 6 asır yaşamış ve yeni çağlara hükmetmiş cihan şümul bir devletin içtimai hayatını, ekonomisini ve kültürünü anlamak için bu kaynaklara başvurmamız kaçınılmazdır. 19. yüzyıl ise değişiklik asrıdır. Şimdi 19. yüzyılda Olivier gibi birisi çıkıyor. Sonra Texier, Mortmann gibileri çıkıyor ki bazıları gerçekten nitelikli adamlardı. Bunlar artık sadece maddi çevreye değil, bu medeniyete de kendi ön yargılarıyla yaklaşıyorlar. Çok bilgili kişiler oldukları, hatta Türkçe bildikleri için bu ön yargıları bir yana atamayız ve elimizin tersiyle de itemeyiz. Dikkatle anlamak zorundayız. Unutmayın ki 19. yüzyılın Türk seyahatnameleri de çok ilginçtir. Mesela direktör Ali Bey'in Bağdat'a ve Hindistan'a kadar giderken yazdığı jurnal son derece ilginçtir. Zamanın Bağdat'ına, ki bu aşağı yukarı Mithat Paşa'nın reformlar yaptığı bir Bağdat'tır, Ali Bey nasıl yaklaşmaktadır, nasıl gözlemlemektedir, Hindistan'a nasıl bakmaktadır? Bütün bunları bu kitapta bulabiliriz. Ayrıca bu devirde Türklerin kaleme aldıkları Hindistan seyahatnameleri çok ilginçtir. Asıl önemlisi 20. yüzyılın Türk seyyahı, ki başlarında Falih Rıfkı Atay gelir, dış dünyaya nasıl bakmıştır? Balkanlara, Batı Avrupa'ya, Komünist Rusya'ya, Faşist İtalya'ya ve o zamanki Britanya Hindistanı'na. Her yerde bir siyasi görüşün, bir dünya görüşünün izlerine rastlamamak mümkün değildir. Seyahatnameler bu bakımdan sadece maddi olayları, maddi varlıkları ve geçmişi tespit edebileceğimiz kaynaklar değil, fakat aynı zamanda tarihçi için anlaşılması en zor olanı anlaşılır kılan kaynaklardır. İnsanların zihniyeti, kafalarının içi, dünyaya ve komşuya bakışları gibi. Bu bakımdan seyahatnamelerin Türkçe'ye de derhal çevrilmesi, çeviri yoluyla kazanılması gerekmektedir. Oysa bunu yapmak bir yana, bizler seyahatname yazan, hem de iyisini yazan kendi ecdadımızınkini bile eski harflerden yenisini aktaramadık. Bununla beraber bu seyahatnamelerin, gazetenin, mektubun, resmi evrakın, resmi kayıtların veremediğini verecek kaynaklar olduklarını unutuyoruz. Osmanlı Sarayları, Topkapı Sarayı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayları ve şaşası üzerine çok söz söylenir, çok slogan atılır. Bütün bir nesil okul kitaplarında yer alan Maliye'nin iflası ve saraylar hikayesiyle büyümüştür. Oysa insanlarımız son 10 yılda Avrupa'nın ve Rusya'nın başkentlerini gezmeye başladıktan ve buradaki saray ve kasırları gördükten sonra daha iyi fark ediyor, 19. yüzyılın Osmanlı devlet tüketimi diğer büyük devletlerle mukayese edilemeyecek ölçüde mütevazıdır. Unutulmasın ki Osmanlı İmparatorluğu büyük devletler denilen kategoridendir. Büyük devletlerin kendilerine has protokolü olur. Bu protokolün kendine göre gerekleri vardır. Bunlar her şeyden evvel büyükelçi teati ederler. 20. 21. yüzyılda dünyada bütün devletler büyükelçi teati ediyor. Önceki asırlarda ise az sayıda devlet birbiriyle büyükelçi teati ederdi. Bu devletlerin başkentlerinde diğer devletler orta elçi diyebileceğimiz veya fevkalade yetkili orta elçi diyebileceğimiz görevliler, diplomatlar tarafından temsil edilirlerdi ve bu iki grup birbirinden farklıydı. Büyükelçiler bulundukları devletin saray protokolüne girerlerdi. Hükümdar veya devlet reisi nezdinde bunların oturdukları yerlerin adı saraydı, sadece residence değildi. Tıpkı İstanbul'daki Palais de France vesaire gibi ve buralardaki koruma da ayrıydı. Bu elçilerin gördükleri itibar da ayrıydı. Mesela bir sefaretin yolunun açılması ev sahibi hükümetin boynunun borcuydu. Sefaretlerin yakınında yapılacak inşaatlara dikkat edilirdi. büyük bir sefaretin yakınında meyhane inşa edilemezdi, İstanbul'da açılamazdı. Yine aynı şekilde o büyük devletin sefirinin arabası, kayığı tanınırdı. Bunun protokolde önceliği vardı. 19. yüzyılda hiç şüphesiz ki bizim Topkapı Sarayı'nın mevcut devlet protokolüne hizmet verebilmesi mümkün değildi. Topkapı Sarayı'nda ne bir devlet reisi ağırlanabilirdi, ne muayyede töreni yapılabilirdi, ne de artık burada bir sefirin kabulü mümkündü. Özellikle 1815 Viyana Kongresi'nden sonra diplomatik kurallar yeniden tespit edilmişti ve bu ortamda bizim ecdattan kalma sarayın işlerliği hükmünü yitirmişti. O yüzdendir ki 2. Mahmud Han haklı olarak bu sarayın dışında yaşamıştır. Her ne kadar onun zamanında yeni bir saraya geçilmemişse de 2. Mahmud'un oğlu Abdülmecit Han hepimizin bildiği gibi saltanatının son demlerinde Dolmabahçe Sarayı'na geçebilmiştir. Onun biraderi Sultan Abdülaziz Han zamanında Çırağan, Beylerbeyi gibi saraylarda bu protokole dahil edilmiştir ve nihayet Sultan Abdülhamit Han Yıldız Sarayı'nı yaptırmıştır. Dolmabahçe Sarayı ne Viyana'daki Hofburg, ne Paris'teki Louvre ve Versailles, ne de St. Petersburg'daki şimdi Ermitage Müzesi olarak kullanılan kışlık sarayla boy ölçüşebilir. Olsa olsa Peterhof'taki yazlık saray gibidir. Zaten Dolmabahçe Sarayı'nın göz alan iki bölümü Büyük Muayyede Salonu ile Süfera Odası denilen sefirlerin itimatnamelerini takdim edip kısa süre padişah ile görüştükleri yerlerdir. Çok açıktır ki Muayyede Salonu'nda tahta çıkış, cülus törenleri yapılır ve bu törenlerde bayramlaşmalarda imparatorluk protokolüne giren yüksek memurlar, ruhani liderler ve başkentteki reisler padişahın huzurunda topluca bulunurlar. Gelen sefirlere itimatnamelerini takdim edecekleri bir yer lazımdır. Bunun için de gösterişli geniş bir salona ihtiyaç vardır. Ayrıca padişah kendileriyle Süfera Odası'nda konuşur. Bunun dışında bu sarayın hiçbir lüks tarafı yoktur. Tek lüksü şahane boğaz manzarasıdır. 19. yüzyılda saraylara yapılan masrafların bir zarureti karşıladığı açıktır ve şu hususu söylemek gerekir. Tabiatın verdiği zarafet dışında bu sarayların çağdaş devletlerinkiyle karşılaştırılacak bir tarafı yoktur ve hele hele Osmanlı Devleti'nin protokol bakımından büyük devletler arasında bulunduğunu görürsek durum hiç de iç açıcı değildir. Aslında bu çok ilginç bir konudur. Osmanlı cemiyetinde saray, yani ne vezirler ne de diğer yöneticilerin hususi konakları pek parlaktır. Hatta Müslüman olsun, Hristiyan olsun, mesela ruhani reisler içinde bu eksik söz konusudur. Hiçbir zaman Patrik'in Roma'daki papa gibi yazlık veya kışlık bir sarayı bulunması söz konusu değildir. Vezirlerin aynı şekilde zengin bir konağa, saraya sahip olmadığı görülür. Hatta padişah için de bu böyledir. Bütün asırları, bütün mekanları büyüleyen Süleymaniye gibi bir eseri yaptıran Kanuni Sultan Süleyman'ın Topkapı Sarayı'ndan çıkmak aklına gelmemiştir. Yani ünlü mimara büyük süslü bir saray yaptırmak söz konusu olmamıştır. O koca imparatorluğun müreffeh baş vezirleri damat Rüstem Paşa ve onun haleflerinden en uzun süre vezir-i azamlık yapan damat veya şehit Sokulu Mehmet Paşa veya onun haleflerinden damat Siyavuş Paşa'nın da ünlü bir sarayı veya konağı yoktur. Zaten olamaz çünkü damatlar adet üzere padişahın kızı veya kız kardeşinin, eşlerinin, sultanların sarayına, konağına yerleşirlerdi.